Kapının yanında ayakta duruyordu. Yüzü bembeyazdı ve baştan aşağı ter içindeydi. İçinde esaslı bir zemberek boşalmış gibi yere yığılma hazır tir tir titriyordu. İster istemez ne oldunuz, neyiniz var diye sordu. Yaşar cevap vermeden yukarı çıktı. Bahçeye döndüğü zaman Tevfik Bey'i olduğu yerde buldu. İhtiyar adam hiçbir şey olmamış gibi sakindi. Biraz sonra Nurhan geldi fakat geceyi devam ettirmek kudretini üçü de kendilerinde bulamadılar. O gecenin sabahında Nurhan erkenden Emirgan'a geldi. Bu Mümtaz'ın evine habersiz ilk gelişiydi. Bütün geceyi uykusuz geçirmişti. Fatma'nın hırçınlığı geleceğe ait ümitlerinden bir zaman için olsa bile vazgeçmeleri lazım geldiğini öğretmişti. Yaşar'ın çocuğu yerden alırken Mümtaz'a fırlattığı o kin dolu bakışı hala çok kötü ve zalim bir şey gibi içinde hissediyordu. Yaşar zavallı bir budalaydı. Fakat annesi bu budalayı dinlerdi. Yakında belki onu da evlenmelerinin aleyhine döndürecekti. Hülasa bir yan engel vardı. Eninde sonunda Mümtaz'dan vazgeçmeye mecbur kalacak yahut çok dirici bir iş yapacaktı. Her ikisinin de hayatı zehirlenecekti. Mümtaz da gece uyumamıştı. Hatta yatağa girmek zahmetine bile katlanmamıştı. Geç vakte kadar şurada burada dolaşmış, sonra alt katta sofada oturmuş, kendisine bir türlü veremediği şeyler okuyarak sabah etmişti. Nurhan'ı karşısında görünce iş değişti. Nurhan onu seviyordu. Nasıl olsa bu işin içinden çıkacaklardı. Bahçede biri yeni boyanmış küçük bir çiçek fıçısının üstüne oturmuş, öbürü ayakta bir dala tutulmuş konuştular. Mümtaz'ın fikri basitti. Gizli olarak derhal evlenmeliydiler. Müddet biter bitmez, daha bir ay vardı. Müracaat ederlerdi. Bu iş bir çırpıda halledilirdi. Emri vaki karşısında ne Fatma ne annesi bir şey diyebilirdi. Bir çocuk 3 gün ağlayabilirdi. Nurhan dayısının da böyle düşündüğünü biliyordu. Vakit geçirmeyin. Bir çocuk fantazisi için insan saadetini tehlikeye atmamalıdır. Fakat Nurhan annesinin üzülmesinden korkuyordu. Hele habersiz, dünyada olmaz. O gün ölür diyordu. Evde kendisine sorulmadan bir sandalyenin yerinden kalkmasına razı değil, yüreğine iner. Hiçbir şey olmaz. Sonra Fatma'yı düşünün. Ya bir münasebetsizlik yaparsa? Bütün ömrümüz zehir olur. Ben Fatma'yı tanıyorum. Nasıl insanlar içinde yaşadığımı biliyorum. Genç kadın ümitsizdi. Göreceksin Mümtaz. Eninde sonunda bizi harap edecekler. Mümtaz onu daha fazla üzmek istemedi. Nihayet arada vakit vardı. Zaten bildikleri bir şeyi şöyle bir yoklamıştı. Bekleyelim, dedi. Sen benden vazgeçmezsen her şeyin çaresi bulunur. Nurhan önünde başka bir uçurum daha açılmış gibi geriledi. Bana dokunma Mümtaz, dedi. Bütün felaketim herkesin bana yüklenmesinden geliyor. İcap ederse kendi başına kalabileceğini düşün. Kendi başına yaşayamayanlar beni böyle harap ediyor. Sözlerinin beyhude olduğunu biliyordum. Mümtaz da onlardandı. Bu talihliydi. Herkes bir çare bir kadının omuzlarına yükleniyordu. Daha dün Fahir'den bir mektup almıştı. Sensiz yaşamak çok güç. İster misin her şeyin üstünden geçelim? Kendimize yeni bir hayat yapalım. Çocuğumuzun etrafında. Bu muhakkak Adile'nin işi olacaktı. Kim bilir Fahir'in kıskançlık damarları nasıl kudurtmuştu. Nurhan'ın bu tahmini doğruydu. Yalnız bir nokta daha vardı. Emma Fahir'den ayrılmış, İsveçli zenginle Paris'e gitmişti. Rasyonel hayat hülyalarında daima kötü bir tesadüfün karışmasından şikayetçi olan Emma, bu sefer Cenubi Amerikalı yat kaptanına mağlup olmamış, hatta bu cazip tehlikeyi yeni aşkından uzaklaştırmıştı. Onun için Fahir eski karısına dönmek istiyordu. O himaye edeceği, arkadaşlığını yalnız kendisini hasredebileceği bir kadına muhtaçtı. Uzvi anlaşmamazlıklarına rağmen Nurhan da bu arkadaşlığı tanımış ve sevmişti. Şimdi bu sıcak mahremiyetin yokluğu her an için bin türlü hayalle canlanıyordu. Kaldı ki Adile Hanım 2-3 tesadüfte ona Nurhan'ın Mümtaz'ı sevdiğini, onunla ne kadar mesut olduğunu anlatmıştı. Doğrusu Fahir, Nurhan'dan yana üzülmene lüzum yok. Kız mesut, sen de mesutsun. Zaten birbirinizi anlamıyordunuz. Fakat ben çocuğu acıyorum. Arada harap olacak. Birbirlerini seviyorlar. Bütün boğaz onların. Görsen hiç eski Nuran değil. Senin ona yaptığın fedakarlıkları düşünüyorum da. Adile Hanım bir asap krizi hazırlamakta, uyumuş ihtirasları canlandırmakta gerçekten kudret hususi metot sahibiydi. 2-3 konuşmadan Nuran'ı yalnız yeni aşkının içinde göstermekle, Fahir'de bıktığı ve yatağını kendi isteğiyle terk ettiği karısının çok yeni ve hiç tanımadığı bir hayalini yaratmaya muvaffak olmuştu. Onu dinlerken Fahir, Nuran'ı hiç tanımadığını anlıyor ve Adile Hanım tekrar bir anlaşma imkanından hiç bahsetmediği için Fahir'e Nuran'ın sevgisi ebediyen kaybettiği bir cennet gibi görünüyordu. Öbür taraftan ise Fatma'nın hayatı ve talihi üzerinde en hissi bir romancı gibi duruyor, kızın biçareliklerini durmadan anlatıyordu. Fakat bununla da kalmıyordu. Eski üniversite arkadaşı Suat da Nuran'a bir mektup yazmıştı. Konya'dan hasta ve harap geldiğini, sanatoryumda yattığını söylüyor, eski dostluklarını hatırlatıyor, yalnız sen beni iyi edebilirsin diyordu. Nuran, Suat'ın vaktiyle kendisini sevdiğini biliyordu. Fakat Fahir'i ona tercih etmesiyle aralarında her şeyin kapandığını sanıyordu. Üstelik Suat, Mümtaz'ın akrabasıydı. Beni ara sıra gör. 10 senedir yalnız senin için yaşadım. Sana muhtacım diyordu. Suat'la aralarında hiçbir şey yoktu. Fakat ona muhtaçtı. İyi ama kendisine kim yardım edecekti? İstediği huzuru ona kim verecekti? Yavaş yavaş yarı şehir sırtına yüklenmişti. Halbuki kendisine yardım eden yoktu. Ben hasta bakıcı değilim. Mümtaz genç kadının neredeyse ağlayacağını gördü. Onu kollar arasına aldı. Bana güven. Göreceksin her şey düzelecek. Hiçbir şey düzelmez Mümtaz. Bizim hayatımız böyle gidecek. Sen kendini kurtar. Ben mahkumum. Mümtaz sevgilisini o güne kadar böyle bir yeis içinde görmemişti. Bu sadece Fatma'nın münasebetsizliği yüzünden olamazdı. Buna aylardır alışmışlardı. Ne oluyorsun? Başka bir şey mi var? Ne olacağım? Herkes bana yükleniyor. Al oku. Ona iki mektubu da uzattı. Fahir'in mektubu kısa, bir yığın manasız şikayetle doluydu. Bütün hatalarını dilediği tek bir afla unutmaya hazır bir hali vardı. Fakat Suat'ın mektubu garipti. Bu evli adam, Mümtaz'la Nuran'ın seviştiklerini ve evleneceklerini bile bile ona aşktan bahsediyor, çağırıyor, gel diyordu. Sanki delinen ciğerle beraber bu 10 senelik veya daha eski aşkta bir yanardağ gibi patlamış, koç basili yerine bir yığın ateşli kelime, şikayet ve yalvarma savuruyordu. Evlilik hayatının mahrumiyetlerini sayıyor, İstanbul'dan uzaktaki hayatının manasızlığını anlatıyor, Nuran'dan başka hiç kimseyle mesut olamayacağını üst üste söylüyordu. Ne karısı ne çocukları gözündeydi. Sana muhtacım. Sensiz harap olacağım. Hayatımda birçok şeyleri denedim. Fakat yanımda sen olmadığın için bugün işte bir sıfırım. Mümtaz bu mektuptan öbüründen fazla korkmuştu. Çünkü Suat'ı yakından tanıyordu. O ta çocukluğundan beri karşısına çıkmıştı. Mümtaz'a bir türlü tahammül edemeyişini bütün ev halkı bilirlerdi. Bununla beraber ona karşı bir nevi sevgisi de vardı. Bazen Mümtaz, beni İhsan'dan kıskanıyor diye düşünürdü. Suat'ın bazı kuvvetleri olduğu muhakkaktı. Çok okur, cesur düşünürdü. Evlilik hayatında pek mesut olmadığını da biliyordu. Kendisiyle muttasıl alay etmesine, onu şaşırtmaktan hoşlanmasına, bazen garip mizacıyla açıkça düşmanlık etmesine, onu içinden yıkmaya çalışmasına rağmen Mümtaz da Suat'ı severdi. Sever ve ondan korkardı. Fakat bu cinsten bir hareketi beklemezdi. Nitekim Suat, Nuran Fahri ile sevişince hemen o da evlenmiş, genç kadından çok uzaklara gitmişti. Mümtaz bu aşkın yenileşmesinin hastalığın verdiği bir itisaf ağrısı olduğunu anlıyordu. Mektup ancak o cins hastalarda görülen sabırsızlık, bedbinlik ve şikayetle doluydu. Onun için bu mektuptan daha fazla korkmuştu. Fakat korktuğu başka bir şey daha vardı. O da Nuran'ın etrafına karşı bu kadar müdafaasız oluşuydu. Bu iki mektubun genç kadını böyle harap etmesinin başka manası olamazdı. O anda Mümtaz, Nuran'ın düşüncesinin bir ucunun Fahir'de, öbür ucunun Suat'ın hasta yatağının başucunda dolaştığına emindi. Genç adam bu zalim endişe içinde, düşündüklerini keşfetmek korkusuyla sevdiği kadının yüzüne bile bakamadı. Ve belki de bu yüzden herhangi bir şey yapmak için mektupları yavaş yavaş yırttı. Nuran olduğu yerde kendisinden medet umam bu mektupların yırtılışını uzak bir şey gibi seyrediyordu. Benim bildiğim Suat yaz başında hastaydı. Şimdi iyi olmuş olması lazım. Genç kadın oturduğu boyalı fıçıya, bahçenin dün akşamki yağmurdan ıslak otlarına, kestanenin buruşmuş yapraklarına baktı. Sanki bilinmeyen şeylerle zengin, ağır, iyi hazırlanmış bir renge benzeyen bir güneş bahçeyi dolduruyordu. Mevsim bitmişti. Hayatın sade aşk ve eğlence, sadece fantezi ve coşkunluk tarafı tükenmişti. Yalnız bir yük gibi taşınacak tarafı kalmıştı. Fakat her taraftan o kadar çok şey uzanıyordu ki hangisine yükleneceğini bilmiyordu. En iyisi en yakınında olanına, sevdiğine kendisini teslimdi. Omuzunda Mümtaz'ın kolu, o kadar mesut olduğu, her karış toprağı için ayrı hülya kurduğu bahçeyi geçti ve eve girdi. Mümtaz için bugün dünden ağır tecrübeydi. Sevdiği kadını rahat bırakmayacaklardı. Bunu biliyordu. İnsanlara açık bir tarafı vardı. Onun için behemeyal evlenmeliydiler. Fakat onu zorlayabilecek kudreti kendimde bulabilecek miyim? Kendisine güvenmiyordu. Hayatta kendisi için tek bir adım atamayacak kadar zayıftı. Bunu şu dakikada öğrenmişti. O gün hiç de güzel bir gün olmadı. Bir yığın kalabalığın içindeymişler gibi birbirleriyle adeta uzaktan bir perde arkasından konuştular. Mümtaz arada büyük enterseptörler varmış gibi sanki Fatma'nın, Yaşar'ın, Fahir'in, Suat'ın dimağları çalıyorlarmış gibi Nura'nın sesinin kendisine çok uzaklardan geldiğini sanıyordu. Garip bir şekilde rahatsızdı. Düne kadar sadece sevdiği insanlar vardı. Bugün ise mantar gibi bir gecede biten bir yığın düşman etrafını sarmıştı. Bütün hesaplarını kapattığını sandığı Fahir tekrar meydana çıkmıştı. Konya'da iki çocuk babası Suat bir hastane köşesinden hayatını zehirlemek için öksürük, balgam ve pıhtılaşmış kan arasından destan gibi mektuplar yazıyordu. Çocuğu olmasını istediği, öyle bağlandığı Fatma, onu mustarip etmek, sevmediğini herkese göstermek, kendisinin bir kurban, bir öksüz olduğunu anlatmak için bütün bir dram hazırlamıştı. Hem de 3 defa provasını yaptıktan sonra kuyunun kenarına düşmüştü. Nihayet sonra Yaşar, o ak saçlı budala, o anadan doğma bunak ona hiç yere düşmandı. Kim bilir daha kimler, neler çıkacaktı. Asıl hazin tarafı kendisinin de içinde bu düşmanlıklara karşılık veren bir tarafın yavaş yavaş dolmasıydı. O zamana kadar hatta babasını öldüren Rum palikaryasına bile düşman olmamıştı. Fakat şimdi onda da kin başlayacaktı. Bunu içinde kabaran hiddetten anlıyordu. Evet, Mümtaz da bir takım insanlara düşman olacaktı. Bütün bunlar bir kadını sevdiği, onun tarafından sevildiği içindi. Bu aşk gibi güzel ve asil bir şeyden, bu kötü dünyamızda tek kurtarıcı saymamız, her selameti kendisinden beklememiz lazım gelen bir duygudan oluyordu. Bu ifritler ondan doğuyordu. Yarın belki kendi kalbi de tıpkı Fatma'nın, Yaşar'ın, Fahir'in kalbi gibi bir zehir çanağı olacak, insanlar arasında bir yılan gibi ıslık çalarak gezecekti. Suat'ın mektubunu okurken onun humma ile sararmış parmaklarının sahifeler üzerinde gezindiğini gözüyle görür gibi olmuştu. Kötü, çok kötü bir şeydi bu. Hastane köşesinde derdiyle pençeleşen bir adam dışarıdakilerin dünyasını zehirlemeye çalışıyordu. Bu mektup elbette yalnız kalmayacaktı. Hastalığın verdiği iltisaf arzusu ona kim bilir daha neler yaptıracaktı. Bu hastalığın sıhhate, neşeye, iyi şeylere bağlanması mıydı yoksa sadece düşman olması mı? Talih bu hasta kafanın sanatoryumda yatarken bütün özlediği şeylerin Nuran'da toplandığını düşünmesini istemişti. Ve böyle olduğu için Mümtaz şimdi bir hastaya, yardıma muhtaç bir adama kızıyor, onun kemikleri çıkmış yüzünü yumruklamak istiyordu. Bu insan kaderinin bir köşesiydi. Asıl karşımıza çıkan odur diye düşündü. Asıl güreşeceğimiz ve hiçbir zaman yenemeyeceğimiz. İnsanoğlu güzel şeye düşmandı. Nasıl bilmeden kendi saadetini, başkasının saadetini yıkmak isterdi? İnsanoğlu huzurun, iyiliğin düşmanıydı. Kendi, kendisinin düşmanıydı. Belki de Suat hastalandığı günlerde İstanbul'dan aldığı bir mektupta Nura'nın kocasından ayrıldığını öğrenmiş, bunu son bir fütuhat için fırsat bilmişti. Eski bir hesabı kapamak arzusu. Madem ki İstanbul'a gideceğim, bu işi de hallederim. Yalnız bir kadın, eski bir ahbap, o kadar hatıra var ki arada. Ertesi gün hava yağmurluydu. Mümtaz İstanbul'a indi. Ufak tefek bazı işleri vardı. İşlerini bitirdikten sonra şehzade başına uğradı. Suat hakkında bir şeyler öğrenmek istiyordu. Bütün gece onun yüzünden harap olmasına rağmen hastalığını daha önce merak ediyordu. Yaz başında adadaki lokantada konuştukları şeyler Suat'ın jestleriyle, alaycı ve yıkıcı gülüşleriyle ve her şeyi affettiren o garip bakışlarıyla bir bir hatırına geliyordu. İş korktuğu gibi çıktı. Eve uğradığı zaman Ahmet'le Sabiha'yı iki kız çocuğu ile oynar gördü. Sonra misafir odasında Macide'nin akrabasını göz kapakları şiş, yüzü yorgun, ona dert yanarken buldu. Bu güzel, kibar, giyinmesini bilen bir kadındı. Halinde ıstıraptan ziyade yaralanmış gururun acısı vardı. Mümtaz onun anlattıklarını dinlerken Nura'nın aldığı mektubu hatırlıyordu. Bu yıkılmış kadını o 8 sayfadaki cümlelerden tek birinin kendisine söylendiğini işitmek diriltebilir, başka bir insan yapabilirdi. Fakat Suat karısıyla alakadar değildi. O sadece Nura'nı düşünüyordu. Hasta kafası garip bir mantıkla ona çevrilmişti. Konya'da genç kadının bahsettiği küçük çapkınlıklarını yaparken, daktilolarını ayartmaya çalışırken bile onu düşünüyordu. Bu üzgün ellerin uzattığı leğene kan kusarken, izin istidadasına imza atarken yine onu düşünmüştü. Hastaneye girer girmez kendi kendine, bu akşam ona mektup yazmalıyım demişti ve gözleri tavanda, yüzü humma ile gergin, göğsü hırıltılarla kalkıp inerken bu mektubun cümlelerini tekrar tekrar düşünmüştü. Mümtaz bir taraftan genç kadının hikayesini dinliyor, bir taraftan da iğrenç, iğrenç diyordu. Her şey iğrençti. İnsanlar arasında temiz, rahat hiçbir şey olamazdı. İnsanoğlu saadetin düşmanıydı. Onun nerede görse, nerede hissetse oraya hücum ederdi. İçinde garip bir tiksinmeyle evden çıktı. Yolda hızlı hızlı yürüyordu. Fakat genç kadının sesi kulaklarında talihinden şikayetine devam ediyordu. Kendisini mahvetti. Acıyorum Macide. Bilsen ne kadar acıyorum. Benim talihim. Hepsi iğrençti. Bu acıma, bu talih şuuru da iğrençti. Bu bağlanma, bu şikayet de iğrençti. Suat'ın birdenbire pencereden düşen bir taş gibi hayatının ortasına düşmesi, Nura'na o mektubu yazması, kendisinin bu hasta adamı şu anda hayatının ayrılmaz parçasıymış gibi hiç durmadan düşünmesi hepsi iğrençtiler. Bilmezsin Macide çektiklerimi. Düşün bir kere. 9 senedir. Bütün hayatım senden uzakta. Kendime bir muvazene kurabilmek için geçti. Fakat bir türlü muvaffak olamadım. Beni ararsın değil mi? O kadar korunmaya muhtacım ki. Ay olur bir kere çocuklarının yüzüne bakmaz. İyi olsun da başka bir şey istemem. Korkunç bir şeydi bu. Bir insanın hayatını iki ucundan görüyordu. Nura'nın ve Macide'nin akrabasının zaviyelerinden. Bu çifte bakışın Suat'ı ortadan kaldırması, yok etmesi lazımdı. Fakat Suat yaşıyordu. O ateş içinde odasına girip çıkan hasta bakıcılarının vücutlarını seyrediyor. Biraz iyileşince ahbapla ilerletmek için gençlerine gülümsüyor. Kollarına, yüzlerine dokunmaya çalışıyor. Onlarla sadece erkek nahvetini ifşa etmesini istediği bütün bir perde ile konuşuyor. İşlerine dair sualler soruyor. Manalı latifelerle alay ediyor. Bir kaşını kaldırarak cevaplarını dinliyordu. Yarın belki biraz iyileşince bu hasta bakıcılardan azar işitecek. Belki de tenhada biri tokat yiyecekti. Fakat bunlar gizli olacak. Doktorlarla karşılaşınca mutlaka kendisine beyefendi diye hitap etmelerini isteyecek. Politikaya, insan haklarına, umumi ahlaka dair en yüksek sesle konuşacaktı. 9 senedir. Suat, 9 sene hastalığının artırdığı iştiha ile sağa sola saldırmış, genç ve körpe vücutlar düşünmüş, olgun kadınlar aramış, bir tünelin, bir demir yolunun çetrefil hesaplarını yapar gibi kafasında visal ihtimalleri tartmış, Bu kadında iş yok, bunda var demiş. Burada sabır lazım, öbürü olursa sadece arkadaşlıkla olur demiş. Beraber dans edebilmek, bir odada, bir evde yalnız kalabilmek için çareler düşünmüştü. Evet, Suat yaşıyordu. Hastane odasında, kendi kafasının içinde, karısının şişkin gözlerinde, çocuklarının ince boyunlarında, hayatlarına temiz çamaşırla dolu bir dolaba karanlıkta giren kirli, yapışkan, parmaklarından pislik akan bir el gibi girdiği, öylece her rast geldiğini avuçlayarak bulaştırdığı kadınlarda her şeyde yaşıyordu. Ve asıl felaket bu Suat, bildiği ve tanıdığı Suat'tı. Yağmur altında nereye gittiğinin farkında olmadan yürüyordu. Ara sıra iki bulut aralanıyor, cadde üstünde evlerin kiremitlerine varıncaya kadar her şey aydınlanıyor. Elektrik tellerinde tepeleri alagarson kesilmiş belediye fidanlarının yapraklarında titreşen damlaların kısacık hayatını sadece aralarından geçtiği için birinci rüyası yapıyor. Her şey, herkes çocukça bir neşe içinde yıkanıyordu. Sonra tekrar sağanak başlıyor. Ceketlerini başlarını örtmüş çocuklar konuşuyorlar. Daha yaşlar şuraya buraya sığınıyor. Cadde, evler, her şey siliniyordu. Siyah, bulaşık, adeta kül rengi bir çamura benzeyen bir perde her şeyi kapıyor. Her şey yağmurun mahpusu oluyordu. O büyük, şakırtılarla her şeyi dövüyor. Tramvayların üstünden, polis kulübelerinin tahtasından, evlerin çatı ve kiremitlerinden sanki büyük orklar, klavsenler, imişler gibi sesler çıkarıyor. Ara sıra bir şimşek parlıyor. Bu koyu, sıvaşık çamur birden fakat başka türde aydınlanıyor. Sonra tekrar ince ipliklerin ağı iniyordu. Mümtaz başı açık yürüyordu. Ömründe bu cinsten bir ıstırap duymamıştı. Sanki her şeyden iğreniyordu. Her şey onun için manasızdı. Her şeyde Suat'ın kirli eli, yaşaran o taptaze harem ağası yüzünü çerçeveleyen beyaz saçları vardı. Demek böyleydi. Bir insan 24 saatte değişebilir. İki kişiye, iki zavallıya birden düşman olabilirdi. Sevilmeyen bir kiracı, hiç istenmeyen bir misafir gibi iki kişi hayatınıza taşınabilirler. Oradan sade mevcudiyetleriyle, sade güneş altında nefes almaları, gezinmeleri, duygu ve düşünce benzerlerini anlatırken aynı kelimeleri kullanmaları ile sizi zehirleyebilirlerdi. Bir taksi önünde durdu. Şoför ocaktan yetişme bir külhan beyi sevimliliğiyle "Götürelim ağabey," dedi. Mümtaz etrafına baktı. Bilmeden Sultan Selim'e kadar gelmişti. Caminin biraz ilerisindeydi. Bir an bu eski caminin serinliğinde kaybolmak istedi. Fakat yağmurun altında her şey öyle sefildi. İçinde o cinsten üzüntüler kıvranıyordu ki nereye gitse öylesiye sıkılacaktı. Şoförün açtığı kapı önünde kendi kendine sordu. İyi ama nereye? Şoför aynı eda ile nereye isterseniz beyim dedi. O halde köprüye. Başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Bütün gün bir şey yememişti. Bir an evvel evine gitmek istiyordu. Fakat bu yağmurda evde ne yapacaktı? Nuran bugün yoktu. Zaten gelmiş olsa bile dönmüş olurdu. Yazı masasını, lambayı, kitaplarını düşündü. Plaklarını gözden geçirdi. Hepsi can sıkıcıydılar. Hayat çok defa bir şeye asılmakla kabildir. Genç adam bu anda bu mucizeli bağlanışı hiçbir yerde bulamıyordu. Düşüncesi her an kutru biraz daha küçülen, açıkta sıfıra doğru giden bir diske benziyordu. Her şey bu baş döndürücü dönüşte küçülüyor, ufalıyor, renk ve mahiyetini değiştiriyor, garip bir pelte, Suat'ın sefil ve bulaşık şahsiyetinin iğrenç hamuru haline geliyor ve bu hamur yol boyunca göze çarpan her şeyi içine alıyor, cıvık yığınında döne döne beraberce sıfıra götürüyordu. Pis şeylerdi bütün bunlar ve onlarla evine girmek istemiyordu. Elbette bu manasız rahatsızlık biraz sonra bitecekti. Yahut bir değirmen uluğunun boşalması gibi her şeyi kendinde tüketecekti. Köprüde sallana sallana yürüdü. Hayır, manasızdı. Eve gidemeyecekti. Bahçesini, yağmur altında çiçeklerin, dalların üzüntüsünü, büyük kestaneyi, ta ilerideki bahçenin ağaç topluluklarını, yağmurun nasıl dövdüğünü, nasıl küçük küçük kamçaladığını, sonra büyük hızlarla üzerlerine yüklendiğini tasavvur ettikçe tahammül edilmez bir azap duyuyordu. Yalnızlıktan korkuyorum, dedi. Yalnızlıktan korkuyorum. Aslında yalnızlıktan değil. Suat'ın varlığıyla değişen ihtiyatları arasına tekrar girmekten korkuyordu. Döndü, şoförü aradı. Delikanlı daha gitmemişti. Beni Beyoğlu'na çıkar, dedi. Şişhaneden geçerken hava tek bir noktada bir an açıldı. Selimiye'nin üstünde eşi eski minyatürlerde görülen tek hacimli, tek renkli, adeta şeffaf bir bulut kütlesinin arasından güneş bir oluktan boşanır gibi boşandı. Bütün şehir bir nevi masal, büyük masraflar ve zahmetlerle yapılmış bir şehrazat dekoru olmuştu. Galatasaray'da arabadan indi. Sapsarı bir aydınlık içinde ilk önce yukarıya doğru çıkmak istedi. Fakat bir tanıdığa rast gelirim korkusuyla döndü. Tepe başına doğru biraz yürüdü. Orada küçük bir bistroya girdi. Yağmur yine hızlanmıştı. Kirli camdan karşı evlerin cephesini döven yağmura, deminki büyük aydınlığa düşüne düşüne baktı. Dükkan boştu. İşsizlikten sıkılan garson hiç durmadan gramofonu kuruyor, dans havaları çalıyordu. Mümtaz bir birayla yiyecek bir şey istedi. Soğuk içki onu kendisine getirdi. Etrafına bakındı. Her şey adeta uyuyordu. Masalar, sandalyeler, boya ve cilası yer yer bozulmuş eski raflardaki renkli alkol şişeleri, dışarıdan çok muntazam görünmelerine karşılık baş başa vermiş uyuyor gibiydiler. Garip bir uyku ki yağmurla tangonun müşterek sağanakları bozmak şöyle dursun, ancak çok uzak ve imkansız şeylerin hasretinden sonra gelen bir kayıtsızlık dalgası gibi üzerlerinden geçiyordu. Bununla beraber dükkanın tek müşterisi değildi. Yukarıdan Musandra gibi bir yerde arkalarını kapıya vermiş bir çift konuşuyordu. Yağmur sesinin ve çalınan parçanın arasında ömrün hangi ucundan geldiği belli olmayan, fakat bir uçta yaşandığını, tarihle bir yerde haz veya ümitsizlikle sahibinin baş başa kaldığını gösteren bir kadın sesi yükseliyor. Arkasından daha pes, bir homurtuya benzeyen bir erkek sesi ona cevap veriyordu. Bunlar her gün tesadüf edilen yüzlerce çiftten biri olmalıydı. Fakat Mümtaz'ın bozuk sinirleri bu güdüşe benzeyen hışkırıkları birdenbire merak etmişti. İçinde çok mühim, son derece mühim bir şeyi bekleyen bir insanın hali vardı. Denebilir ki demin her şeyi iğrenç bir pelte haline getiren, kainatı yutma hazır dönüş, Suat'ın çehresi veya adı etrafında her şeyin baş döndürücü bir süratle o sıfıra doğru gidişi bile yavaşlamıştı. Çok beklemeden sesler yükseldi. Olmaz, anlıyor musun? Olmaz, korkuyorum, bunu yapamam. Çıldırma, mahvoluruz. Hacer, mahvolurum. Yapamam, çocuğumu öldüremem. Karını boşasan ne olur? Hırıldayan gramofon tekrar dirildi. Tekrar sağanak karşı evin pencerelerini Ant Dağları'nın, Panama Kanalı'nın, Singapur gemicilerinin, Şangay balıkçılarının, o anda bu dükkandaki eşyaya, insanlara uzak, yabancı, ölümden öteye uzak ve yabancı kim ve ne kadar şey varsa hepsinin hasreti içinden dövmeye başladı. Fakat şimdi Mümtaz da bu hasrete kayıtsızdı. Hiçbir davet onu kendisine çekemezdi. Erkeğin sesi bir daha, fakat bu sefer kopmaya hazır bir keman sesi gibi gıcırdadı. Düşün bir kere, intihardan başka çarem kalmaz. Ölmemi istiyorsan o başka. Kadın bir müddet bekledi. Sonra yumuşamış irade, ezik, kıvamsız son bir müdafaa yaptı. Ya bir şey olursam? Ya ölürsem? Sen de biliyorsun ki bir şey olmaz. Ya haber alınırsa? Mahkemeye gidersek? Konya'dakini kim haber aldı? Doktor tanıdığımız. Sen yarın git. Yarın her şey bitmeli. Anlıyor musun? Artık bıktım. Bir sandalye gıcırtısı. Belki de bir buzenin kendisine kadar gelmeyen toprağa düşen çürük şefkatli sesi. Arkasından istelik bir hıçkırık. Ve sağanağın Havana rüyası arasından bilinmez sahillere doğru rast geldiği her şeyi kökünden sürükleyerek yürüyen gemisi. Haydi gidelim, ben ada vapurunu kaçıracağım. Mümtaz biraz daha köşeye çekildi. Ve oradan Macide'nin akrabasının 9 senelik kocasını, Nuran'ın aşkını bir hidayet nuru gibi içinde 10 sene gizleyen adamı, sırtı kambur, yüzünün derisi kemiklerine yapışmış, arkasında ince empremesi içinde titreye titreye ömrünün yanlış hesaplarını sayan esmer, mor pembesi şapkasının altından kötü taranmış, saçları fırlayan, zayıf bir kadınla merdivenden inerken seyrettim.